Birinci ayrı. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Vurgun, Parsel Parsel 2. Yazarı Murat Ağırel. Türü Güncel. Kırmızı Kedi Yayın Evi. Birinci basım Aralık 2021. ISBN numarası 978-605-298-991-3. Bu kitap 147 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Ocak 2022. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Melih Gökçe'nin istifa ettirilme sürecinde yerine geçmesi için Erdoğan'a önerdiği iddia edilen isim FETÖ abisi miydi? Ankara Ticaret Odası ATO seçimlerinin perde arkası, Melih Gökçe'nin ATO oyunları, gidip gelen listeler, istifa etmesi istenenler. FETÖ itirafçısı Gökçe'nin atadığı FETÖ'cüleri isim isim açıkladı. Nihat Hatipoğlu'nun kardeşi Gökçe'nin en yakınındaki isme nasıl rüşvet verdi? Belediyeden çıkarılan FETÖ'cüler hangi üniversiteye hangi kadrolarla yerleştirildi? Gökçe'nin belediyeyi neredeyse birlikte yönettiği o dört FETÖ'cü isim kimdi? FETÖ Ankara'yı nasıl parselledi? Dört mütevelli bölgesi yöneticileri kimlerdi? Keçiören, Çankaya, Sincan ve Altındağ mütevelli bölgelerinin alt bölgeleri nerelerdi? Onların yöneticileri kimlerdi? Bu isimlerin Melih Gökçek'le ilişkileri nelerdi? Belediyeden FETÖ'ye himmet hangi yollarla aktarılıyordu? Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'a kurduğu o kumpasın tüm ayrıntıları, Erdoğan'ı nasıl tehdit etti? Melih Gökçek'in istifa ettirilmesinden bir ay önce Nevin Gökçek'in evine aldığı mobilyalar nasıl belediyeye ödettirildi? Gökçek istifa etmeden aylar önce aktarılan milyonlar. 36 metrekarelik stand için 25 kişi Cidde'ye nasıl gitti? Murat Ağırel. 23 Eylül 1980'de Adana Ceyhan'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ceyhan'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Biri erkek, biri kız, iki çocuk babası. 2006 yılında Cumhuriyet Meclisi adıyla başlayan internet sitesinde tanışan insanların bir araya gelip bir ses olma, mücadele etme girişimleri neticesinde Biz Kaç Kişiyiz platformu kuruldu. Bu platformun hem kurucusu oldu hem de İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı. Binlerce salon toplantısı organizasyonu, 5 Büyük Türkiye Forumu organizasyonu, Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonu, 2 Hukuka Saygı mitingi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi, 3 Teröre Lanet mitingi, yüzlerce tepkisel yürüyüş düzenledi. Memleket Sevdalıları Derneği'nin kurucu genel başkanlığını ve 4 dönem başkanlığını yaptı. 23 Eylül 2008 tarihinde FETÖ kumpas davası olan Ergenekon davasında gözaltına alındı. 11 yıl boyunca yargılandı ve beraat etti. 2020 Mart ayında şehitlere şehadet dilediği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 7 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldı. 2017 yılında Medya Siyaset adlı internet haber sitesinde yazı yazmaya başladı. Ardından yazılarını Oda TV'de devam etti. Hali hazırda yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını Yeni Çağ gazetesinde kamuoyuna duyuruyor. Öyle ki yazılarıyla ve yaptığı araştırmalarla 2019 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından medya dalında şeffaflık ödülüne de layık görüldü. 2019 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. 2020 yılında Basın Konseyi tarafından 2020 Basın Özgürlüğü ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından Emre Madran Dayanışma Ödülünü aldı. 2020 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Sarmal Kitabı ile Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü aldı. 2021 yılında Batı Balkanlar ve Türkiye, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nde "Paranız Böyle Savruluyor" başlıklı yazısıyla Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü aldı. 2021 yılında Dil Derneği tarafından Parsel Parsel isimli kitabı ile Emin Özdemir Ödülünü aldı. 2021 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (USPD) tarafından 2021 UPSD Özel Ödülünü aldı. 2019 yılında Şaki, İnkılap Kitabevi, 2020 yılında Sarmal, Kırmızı Kedi ve 2021 yılında Parsel Parsel, Kırmızı Kedi isimli kitapları yayınlandı. Salih Altın Top Anısına. Giriş. Tarih 25 Eylül 2021. Ankara'da bir akşamüstü gazetecileri şaşırtan bir gelişme oldu. Haber merkezlerine Melih Gökçe'nin savcıya ifade verdiği bilgisi düşmeye başladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, başkanlığı döneminde FETÖ'ye imar konularında rant sağladığı yönündeki sayısız iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Ankara'dakiler bu durumun bir kırılma olduğunun farkındaydı. Ben ise haberi duyduğumda çoktan Parsel Parsel kitabının ikinci bölümünü yazmaya koyulmuştum. Fakat Gökçek hakkındaki sürecin kaplumbağa hızıyla ilerliyor olması kafamdaki şüpheleri dağıtmamıştı. Gökçek'in savcı karşısına çıkması yine de adalet adına bir ilerlemeydi. Birazdan okuyacaksınız. FETÖ'ye böylesine açıktan ve isteyerek yardım edip milyonlarca lira rant sağlamış birisi nasıl olur da bugüne kadar yargı önüne çıkmaz? Akıl alır gibi değil. Öte yandan Gökçek'in ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamaların satır araları da kimsenin dikkatini çekmedi. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, çıkışta kritik şeyleri açıkladı. Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17-25 Aralık öncesine götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan, iftira ama hepsine cevap verdim. Devam etti. İşin özetini söylüyorum. Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17-25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz? Olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında apacık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ediyordu. İnanamadım, bir daha dinledim, hareketlerine, mimiklerine dikkat ettim. Gergin bir halde bilinçli olarak söylenen bu sözlerle Gökçek külliyeye "ben gidersem Erdoğan da gider" mesajını iletti. FETÖ'ye yardımları sırasında birçok faaliyetinden Cumhurbaşkanı'nın da haberinin olduğunu söyleyen Gökçek, asıl sorumlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu mesajını açıkça aktardı. FETÖ için verdiği emirlerin her defasında "devlet büyükleri bu şekilde talimat verdi" cümlesini kullanması tesadüf müydü? Ankara'da bir şeyler oluyor. İlk kitabı yazdığım süreçten sonra Gökçekler hiçbir dava açamadı. Bekledim, televizyondan seslendim, sosyal medyadan yazdım. Zar zor bir suç duyurusunda bulundu. Onda da yazdıklarımın çok az bir kısmına itiraz etti. Fakat o itirazlarını da bir bir çürüterek savcıya ilettim. Dava açılırsa belgeleri mahkemeye sunacağımı söyledim. Yazdıklarımın tamamının gerçek olduğunu bildikleri için suç duyurusunda itiraz ediyormuş gibi yapmışlar. Çok daha ciddi belgelere ulaşınca kitabın ikincisini yazmaya karar verdim. İşte tam yazarken bu sefer savcılık Gökçe'yi çağırdı ve örgüte yaptığı yardımları, bağlantılarını sordu. Kitapta yazdığım bazı bilgilerin de doğru olduğunu kabul etti. Sorulardan anladım ki Sayın Savcı Parsel Parsel okumuştu. Savcıların şimdi okuyacakları ise onların bile adrenalinini yükseltecek. Haydi başlayalım. Teşekkür. İlk kitapta olduğu gibi bu kitabın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan isimler var. En başta beni yalnız bırakmayan, zorlu süreçlerde yanımda olan eşim Dile'ye, her gerçek gazetecinin yaptığı gibi kamu yararı adına koşuştururken onları ihmal eden babalarına sabreden Sadık Han ve Ada'ya, bu kitabın ortaya çıkmasında en az benim kadar emeği olan değerli gazeteci, kitap editörü, yazar ve yol arkadaşım Mert Taşçılar'a teşekkür ederim. Aydınlık yarınlara. Birinci bölüm. Parsel Parsel adlı kitabımın ön sözünde aynen şöyle yazmıştım. Salt bu satırları yazdım diye biliyorum ki ben yargılanacağım. Belki Gökçeklerle bağlantısı olmayan birileri tarafından saldırıya uğrayacağım. Veya Twitter'da Gökçek ve trollerinin hakaretlerine maruz kalacağım. İlk kitap çıktıktan sonra tam olarak böyle oldu. Kitap yayınlandıktan sonra çok ses getirdi. Melih Gökçek apar topar televizyon programına çıktı. Önce okumadım dedi. Sonra okumadım dediği belgeli gerçekler için zırva dedi. Sonra oğlu Osman Gökçek çıktı, bir tweet paylaşımını çarpıtmaya çalıştı. Babası görevi ona devretmiş ki her hafta benim hakkımda yayın yapmaya başladı. Sosyal medyadan troll saldırıları ile itibar suikastı yapmaya çalıştı. Baktılar olmuyor. Bu sefer Libya şehitlerinin şahadetini yüceltmek için benden önce on binlerce defa paylaşılmış bir konuda attığım bir tweet nedeniyle ceza aldığım ve yargılaması halen devam eden davayı kullanmaya çalıştılar. Olmayan casusluk, gizli belge açıklama vesaire gibi anlamsız suçlamalar yönelttiler. O da yetmedi. El ilanları bastırıp çeşitli adreslere gönderdiler. Hatta bunun içerisinde evimin olduğu mahalle de bulunuyor. Bunu da televizyon programından itiraf ettiler. Hepsine dava açtım, devam ediyor. Ancak gelin görün ki ilk kitap hakkında ve yazılanlar konusunda tek söz söyleyemediler. Biliyorum yine aynı şeyi yapacaklar. Beni toplum nezdinde küçük düşürüp akılları sıra yaptıklarını örtbas etmeye çalışacaklar. Hodri meydan. Haydi başlayalım. 15 Temmuz 2016 saat 23.24. Kendi televizyonu Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, heyecanlı ve titreyen ses tonuyla darbeye karşı çıktığını söyledi. Kalkışmanın sorumlusunun paraleller olduğunu anlattı. O saate kadar bir gecekonduda sessizce bekledi. Olan biteni izledi, havayı kokladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın halen görevinin başında olduğunu öğrenince harekete geçti. Televizyona bağlandığında sesi titriyordu. Çünkü işin bu noktaya gelmesinde kendisinin de payı vardı. Biliyordu, kendisi için arınma gecesiydi. Ne kadar karşı durursa günahlarının o kadar affedileceğini düşündü, bir psikolojiye büründü. Neler yapmadı ki? 15 Temmuz 2016 akşamı neler yaşandığını hala tam olarak bilmiyoruz. O gece 251 kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı. Kimisi uzuvlarını yitirdi, kimisi yaşamlarını, artık ikinci bir kişinin bakımıyla idame ettirir hale geldi. İnsanlar elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak amacıyla sokağa çıkmış olabilirler. Fakat genel psikoloji bir vatan savunması üzerine kuruluydu. Yani yıllardır siyasi partilerin kullandığı 15 Temmuz destanı aslında birçok insanın hayatını ortaya koyduğu bir mücadeleydi. Bugün o siyasi partiler başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere her türlü işgüzarlıkla yoluna devam ediyor. Size bir paragraf aktarmak istiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kalkışmada darbelere zemin oluşturan iklimin ortadan kaldırılamadığı gerçeği gözler önüne sermiştir. Kuşkusuz bu durumdan siyaset kurumu da sorumludur. Siyasi iktidarların özgürlükleri kısıtlayan, toplumu baskıyla şekillendirmeyi amaçlayan uygulamaları, ülkedeki demokrasi kültürünün gelişmemesini beraberinde getirmiştir. Baskıcı anlayış, toplumu ayrıştırmaktan beslenen siyasi kültürün kök salması darbelere zemin oluşturmuştur. Türkiye'nin hala darbe tehlikesiyle karşı karşıya olmasının en önemli nedenlerinin başında siyasi partilerin öz eleştiri kültüründen yoksun olmaları gelmektedir. Bu ifadeler TBMM Darbe Araştırma Komisyonu raporunda aynen geçiyor. Peki siyasi partiler bunca insanın hayatını ortaya koyduğu bir olay sonrasında gerçekten öz eleştirilerini yaptı mı? Darbeye girişen FETÖ'yü besleyen, büyümesine olanak sağlayan, devletin her kurumuna girmelerine göz yuman, yıllarca işbirliği yapan kişiler ortaya çıkarıldı mı? Cevap belli. Hayır. Gelin size birini tarif edeyim. Zamanında FETÖ'nün tüm isteklerini yerine getirmiş, çocuklarını FETÖ okullarında yetiştirmiş. Yetmemiş, FETÖ okullarına aile bireylerinin isimlerini vermiş. FETÖ liderine metiyeler dizmiş, FETÖ ile düşüp kalkmış, ne kadar kişi var ise iş tutmuş. Yıllarca FETÖ'cülere karşı mücadele etmiş, yargılanmış kişileri bile ahlaksızca FETÖ'cü diye itham etmiş ve kendi geçmişini manipüle etmeye çalışarak kişileri karalamaya çalışmış biri bu. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. İşte bu kitabın yazılma nedeni de bu. 24 Eylül 2021 tarihinde ajanslara bir haber düştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitti. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Gökçek giriş bölümünde de dikkat çektiğimiz şu savunmayı yaptı. Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17-25 Aralık öncesine götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira. Ama hepsine cevap verdim. Konuşmasının sonunda o da sihirli kelimeyi kullandı. İşin özetini söylüyorum. Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17-25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz? Olayın altında yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur. Tam da beklendiği gibi aslında bu bir FETÖ organizasyonudur dedi. İşte sihirli kelime bu. Narsist kişilik özelliğine sahip insanlar kendilerinden kaynaklı yanlışlar da dahil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak çevresindeki insanları tutar. Psikolojik projeksiyon, yani yansıtma denen durum budur. Kökenleri Yunan mitolojisine dayanan Narsisizm'in öyküsünde Narkisus adındaki genç adamın suda gördüğü yansımasına aşık olması ve bulunduğu yeri terk etmeden kendisini izlemesi anlatılır. İlk defa psikanalizin kurucusu Sigmund Freud tarafından kullanılan psikolojik projeksiyon, yani yansıtma kavramı, kişinin istenmeyen düşünce ve davranışlarını başka bir kişiye yansıtması olarak tanımlanır. Altında yatan temel neden ise kendileri etrafında dönen bu kusursuz dünyanın bozulacağı, kontrolü kaybedecekleri endişesidir. Çünkü korkuyor, haklı da. Melih Gökçek'in 2017'nin Mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda verdiği bilgiler şöyle. Darbe teşebbüsü sonrası Büyükşehir'den 218, EGO'dan 24, ASKİ'den 71, şirketlerden 59 kişi, toplam 392 kişi açığa alındı. Açığa alınan personel İçişleri Bakanlığı'na bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin kurumla ilişiği kesildi. Sonrasında da Ankara Başsavcılığı tarafından büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında baylok kullanan 61 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3'ü emekli, 22 kişi ise alt düzey görevdeydi. Ama kimse sormadı. Bu kişiler belediyeye nasıl girdi? FETÖ Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl yerleşti? Gelin bu soruların cevaplarını tek tek parçaları birleştirerek arayalım. Adı Salih Bezci, dönemin ATO Başkanı. Salih Bezci bu süreçte tüm Türkiye FETÖ gerçeğini 17-25 Aralık sürecinde görmüş, öğrenmiştir. Bu tarihten sonra FETÖ ile ilişkisi devam eden ya da sempati duyan kim varsa ATO dahil tüm sivil toplum örgütlerinden istifa edip gitsin çağrısında bulunuyor. Sonraki toplantıda ATO meclisine damga vuran bir olay oluyor. FETÖ'cüler ATO yönetiminden ve meclisinden istifa etmiyor, ettirilmiyorsa gerekirse hepimiz istifa ederim çıkışı geliyor. Bu çıkışı ATO yönetim kurulu üyesi olan GİMAT Başkanı Recai Kesimal yapıyor. Nedeni ise yaptığı şu açıklamalarda saklı. FETÖ'nün finans kaynaklarının ortasında ATO yer alıyor. Devletin ATO konusunda neden geç kaldığını şaşırarak izliyorum. Bu adamlar bir şekilde kamufle oluyorlar. Buradan FETÖ soruşturmasını yürütenlere sesleniyorum. Hepimizin ifadesine başvurulması gerekiyor. Şu anda FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle ATO'dan adam çıkarıyorlar. Çıkarsınlar. İtirazımız yok. Bunları şimdi çıkarıyorsunuz ama bunlara referans olanlar halen görevde. Onların istifalarını neden sağlayamıyorsunuz? Son mecliste aramızdaki FETÖ'cüleri istifa ettiremiyorsan hepimiz istifa edelim dedim. Ama bu saat itibariyle bu kavgada biz neden aynı furyada istifa edelim düşüncesindeyim. Herkesin ifadesini alsınlar, gereği yapılsın. Böyle demesinden şüphe duyup araştırdım. Önüme koca bir kitaplık malzeme çıktı. Hepsini anlatacağım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.